Ayrım 14.
Ruskin kadınların da yeri olacağı bir dinsel düzenin ataerkil din yapısını tehlikeye sokacağını fark ettiği için dil bilimi kadınlara kesinlikle yasaklar. Burada şövalyelik gösterisinin ardından belirli bir kişisel düşmanlık kendini ortaya koyar. Ruskin kadınların zor bilimleri kavramaya yetenekleri olmadığını itiraf ettikleri halde din konusuna balıklama daldıklarını belirterek, oysa bu bilim en büyük adamların titrediği, en akıllı adamların yanlışa düştüğü bir bilimdir der. Dipnot adı geçen yapı sayfa 151-152. Daha sonra Ruskin'e göre Tanrı'nın merdivenlerine tırmanan ve tahtını onunla paylaşma girişiminde bulunan dinsiz kadınları kınayan, onlara sövüp sayan bir bölüm yer almaktadır. Dipnot: Ruskin'in dindar kadınlar olan annesi ve Rose LaTouche'la olan kötü deneyimleri buradaki düşmanlığı besleyen koşulları oluşturmaktadır. Ruskin'in eğitim programı büyük ölçüde William Wordsworth'ın şiirlerinden esinlenmiştir. Kadınların güneş ve yıkanmak ile alışverişlerinin bir ürünü olan o zarif naiflik ve bir kadın yüzünün mükemmel güzelliği dizeleri, Ruskin'in eğitim programının temelini meydana getirmiş gibidir. Jeanne d'Arc'ın tamamen doğa tarafından eğitildiğini söylemeye kadar vardırır işi. Doğa konusundaki saplantısı kadınlar konusundaki önerileriyle iyice ortaya çıkar. Örneğin erkek çocukların biçime sokulmaları gerektiğini, oysa kız çocukların esasen doğa olduklarına göre bir çiçek gibi kendi kendilerine yetişebileceklerini iddia eder. Tomurcukların açılması için çiçeği kesmeyi öğrenmeleri gerekmediğine göre kadınların klasik yapıtları okuması bile gereksizdir. Ruskin'in eğit biliminde müzik, sanat ve edebiyat gibi zarif öğretilerin yanı sıra dördüncü eğitim dalı olarak doğa yer alır. Kadın doğa yoluyla dinine bağlanacaktır ki bu iyi bir şeydir. Dindar olmak din bilim öğrenmekten daha az tehlikelidir. Bu tür düşüncelerin etkisinde gelişen Ruskin'in görüşleri giderek bir vaiz havasında bürünür. Metafizik ve gökbilimin kadınlara şu plan çerçevesinde öğretilmesi gerektiğini ileri sürer. Kadınlar kendi yaşadıkları ve sevdikleri küçük dünyanın Tanrı'nın yaşadığı ve sevdiği dünya yanında nasıl bir hiç kaldığını anlayacak kadar metafizik ve gökbilim öğrenmelidir. Dipnot: Queens of Garden sayfa 151. Eğitimin amacı kadını bir sözlük durumuna getirmek olmadığına göre Ruskin kadınların boş yere tarih ve coğrafya ile kafalarını yormamalarını önerir. Dipnot adı geçen yapı sayfa 150. Tarih konusunda geçmişteki romantik dramlarla dinsel gösterileri bilmeleri yeterlidir. Mill'in görüşüne göre ise Ruskin'in şövalyece bir incelik ortaya koyduğu eğitim koşullaması, tarihinin en amansız fikir köleliği sisteminden başka bir şey değildir. Toplumsal ve doğal bütün nedenler kadınların erkeklerin iktidarına toplu olarak baş kaldırmalarını olanaksız kılmak için birleşirler. Kadınlar öteki bağımlı sınıflardan öylesine farklı bir durumdadırlar ki, efendileri onlardan salt hizmet etmenin ötesinde bir şey bekler. Erkekler kadınların sadece kendilerine boyun eğmelerini değil, kendilerini sevmelerini de isterler. En kaba, en gaddar olanları dışında bütün erkekler kendilerine en yakın ilişkideki kadının sadece bir köle olmasını değil, gönüllü bir köle olmasını, seve seve kölelik etmesini isterler. Bir köle değil, bir gözde bir cariye olmasını dilerler. Bu yüzden kadınların aklını köleleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Üst öteki kölelerin efendileri, kölelerinin itaatini sürdürmek için korkuya ya kendilerine ya da dinsel inançlara bağlı korkuya bel bağlarlar. Oysa kadınların efendileri salt itaatten fazlasını istedikleri için bütün eğitim gücünü bu amaca yarayacak biçimde seferber etmişlerdir. Dipnot: Mill adı geçen yapıt sayfa 443-444. Görüşlerine bakarak değerlendirmeye girecek olursak, Ruskin ile Mill'in aynı konuyu ele aldıklarına inanmamız zor olur. Ya da ikisi de kadınların çıkarını ve iyiliğini düşündüklerini iddia ettiklerine göre, ikisinden birinin içtenliği kuşku götürür. Aslında her ikisi de içtendir. Ne var ki Ruskin'in önerdiği eğitim planı ileri sürdüğü gibi kadınların çıkarını kollayan bir tasarı olmaktan çok, belki Ruskin'in de bilinçsiz biçimde önerdiği bir ataerkil tutuculuk çerçevesini aşmamaktadır. Ruskin'in kadınlara karşı olan tutumu çok ender olarak, o da züppelik ve boş umutlar peşinde kendilerine bahşedilmiş iyiliklere sırt çeviren kraliçelere karşı bir tavırmış gibi ortaya çıkar. Ruskin'in amacı bir bağımlılık sistemini güzel sözlerle süsleyip anlatarak belirli bir soyluluğa getirmek, Mill'in amacı ise bu sistemin iç yüzünü ve esas yapısını gözler önüne sermektir. 3. Ev konusu. Bu karşı sav Ruskin ile Mill, Victorian devrin iki ana konusunu, yani ev ve kadınların iyiliği konularını ele aldıkları zaman daha belirgin olarak ortaya çıkar. Ruskin'in kadının asıl yeri diye tanımladığı ev konusundaki görüşleri türünün bir klasiği niteliğindedir. Bu evin gerçek yapısıdır. Ev bir huzur kaynağıdır. Sadece kazadan beladan değil, bütün tehlikelerden, bütün kötülüklerden, kuşku ve dağılmalardan insanı koruyan bir sığınaktır. Ev bunları sağlayan bir yer olmadığı sürece yuva sayılamaz. Dış dünyanın endişeleri, bunalımları, sıkıntıları evin içine sızdığı, karı ya da koca dış dünyanın tutarsız fikirli, sevgisiz, saygısız, tanınmadık, bilinmedik toplumunun eşikten girmesine göz yumduğu anda ev yuva olmaktan çıkar. O takdirde ev sadece üzerine bir dam örttüğünüz, içinde bir ateş yaktığınız dış dünyanın bir parçası durumuna gelir. Ama ev kutsal bir yer, bir tapınak, ev halkının karşı gelmeyip sevgi ve saygıyla karşıladığı aile çerçevesindeki tanrıların gözetip koruduğu bir yer olursa ancak o zaman yuva niteliğini kazanır. Evin üstünü örten dam ve içinde yanan ateş soylu bir nitelikte ise, yani çöl ortasındaki bir kayanın gölgesi, fırtınalı denizdeki bir ateş başı gibi ise ev yuva olur. Ve bu yuva her zaman gerçekten zevce niteliklerinde olan bir kadının ekseni çevresinde oluşur. O kadının üzerinde bir dam bulunmayabilir. Yıldızlar örtebilir üstünü, ateş diye sadece nemli çimenlerin arasındaki ateş böcekleri olabilir. Yine de o kadının olduğu yer yuvadır. Soylu bir kadının yarattığı yuva kapsamlıdır. Ne mersin ağacından bir çatı ne pembe badanalı duvarlar gerekmez. O yuvasız olan herkese huzurlu koruyucu ışığını aktarır. Dipnot: Ruskin of Queen's Gardens, sayfa 144-145. Mill konuya bambaşka bir açıdan bakar. O evi ev köleliği diye tanımladığı bir sistemin merkezi olarak görür. Kadın tarihin ilk ve son ya da en uzun baskı yönetiminde yaşadığı için Mill kadının evlilik çerçevesi içinde bir köleden başka bir şey olmadığını söyler. Evlilik kurumunun satış ya da zorlamaya dayanan temelini inceler ve kocanın karısının ölüm dirim hakkına bile sahip olduğunu belirtir. Bu konuda hukuk tarihinden de örnekler verir. Örneğin bir koca karısını boşayabildiği halde kadının kocasından kaçmaya hakkı yoktur. İngiliz yasaları bir kadının kocasını öldürmesini küçük çapta devlete hıyanet olarak büyük ihanetten ayırmak için nitelemişlerdir. Çünkü karı koca ilişkisinde kocaya bir hükümdar gözüyle bakmışlardır. Bu tür bir suçun cezası da yakılarak idam edilmek olmuştur. Dipnot: Mill, adı geçen yapı, sayfa 461. Mill kölelerden çoğunun yasalar karşısında zevcelerden daha çok haklara sahip olduğunu belirtir. Romalılar kölelerine dinlenme fırsatını verirlerdi. Kadın kölelerin bile zaman zaman efendilerinin cinsel yaşamına katılmadıkları olurdu. Oysa hiçbir zevce, karı koca birbirlerinden nefret bile etseler, kendisini kocasının tecavüzünden kurtaramaz. Dipnot: Cinsel ilişkilerin evlilik içinde yürürlükte olması konusu Victoria yazınında, özellikle de Browning'in The Ring and the Book adlı kitabında işlenmiştir. Mill yasalar karşısında erkeğin karısına ve çocuğuna tamamen sahip durumda olduğunu belirtir. Kadın kocasını terk ederse yanında hiçbir şey götüremez. Kocası istediği takdirde karısını yasalar zoruyla eve döndürmek hakkına sahiptir. Mill kadının bir despotun kişisel kölesi olmanın dışında hiçbir yaşam hakkına sahip olmadığı bir sistemde boşanmanın akla en son gelebilecek çözüm olduğunu belirtir. Dipnot: Mill, adı geçen yapı, sayfa 464. Mill kadının gerçek durumunu değil, hukuki durumunu tanımladığını belirterek yasaların bir töre olmayıp bir izin fermanı olduğunu ileri sürer. Her baskı yönetimi yetkilerini hafifletici durumlara bağlayarak kullanır. Hiçbir zalim hükümdar penceresinin önünde oturup da işkence edilenlerin iniltilerini dinleyerek zevk almaz diyen Mill, bu uyrukların yine de kralın istediği zaman erişebileceği bir hukuk düzeniyle bağımlı olduklarını belirterek şöyle devam eder: İktidara sahip olmanın getirdiği kişisel gurur ve bu iktidarı uygulamanın getirdiği kişisel çıkarlar, kadın erkek ilişkilerinde belirli bir sınıfla sınıflandırılmamış, bütün erkek cinsini içeren bir ayrıcalık olmuştur. Dipnot, adı geçen yapı, sayfa 438. Mill'in görüşüne göre yasalar izin verdiği için bu mutlak iktidar gücü sadece bir kez değil, sık sık başvurulan, akıllılarla aptalların, sevenlerle nefret edenlerin eşit olarak kullandıkları bir hak durumundadır. Allah'tan evlilikler ve evlenenler yasalardan daha insaflıdırlar. Ne var ki yasaların kapsadığı tehlikeler sürmektedir. Mill işte bu nedenle kadınların hukuki durumu üzerinde durur. Gerek Roma, gerekse Amerika'daki kölelik düzeyinde sevgi ve şefkatin var olduğunu belirten Mill, ev köleliğini Ruskin'in temel olarak aldığı sevgi dolu boyun eğme ve sevgi dolu hükmetmeye bakarak iyi yönleriyle yargılamanın, en kötü yönleriyle yargılamak kadar anlamsız ve yetersiz olacağını söyler. Ve Mill bu kötü yönleri çok iyi bilecek biçimde 19. yüzyılı incelemiştir. Dipnot: 1853 ceza yasası İngiliz erkeğinin karısını dövme hakkını kısıtlama amacıyla çıkarılmıştı. Ancak böyle bir öneriye karşı durulması söz konusu edebin artmasından başka bir işe yaramadı. Bakınız W. L. Burns The Age of Equipoise, Dengeleme Çağı, Londra 1964. Ruskin bile arka sokaklarda birbirlerinin dişlerini kıran Bill ile Nancy'den söz ederek bu kötü yönlerden haberi olduğunu ortaya koymak zorunda kalır. Dipnot: Ruskin, Of King's Treasures, Sam and Lily, sayfa 46. Burada sözü edilenler Oliver Twist'teki Nancy ile onu döverek öldüren Bill Sykes'tir. Dipnot: Nancy'nin gizli ölümünün betimlendiği bölümler Dickens'ın yapıtının en canlı ve belki de dönemin en ilgi çekici bölümlerini oluşturmaktadır. Dickens bu bölüme karşı hastalıklı bir hayranlık duymuş, topluluk önünde yapılan okuma günlerinde Nancy'nin ölümünü dramatize ederek kendi ölümünü hızlandırmış, bu gecelerin ya da toplantıların başarılı olup olmamasını kendisini dinleyen kadınlar arasında bayılanların çokluğuyla ölçmüştür. Bakınız Edmund Wilson'ın tarihsel denemesi The Wound and the Bow başlıklı kitapta, Oxford 1965, Dickens The Two Scrooges bölümü. Tokatlamaktan öldürmeye dek varan bu tür davranışlar o devirde hemen her gün görülen olaylardı. Ruskin her ne kadar bunları aşağı sınıflara mal ederek dudak büken bir tavırla karşılamaya çalışmışsa da Mill bu davranış biçimini gülünç bulamayacak ya da Ruskin gibi yanlış yorumlamayacak denli insancı bir açıdan olaylara bakıyordu. Mill yoksul kadınların öteki kadınlardan çok daha fazla hakarete ve kötü davranışlara maruz kaldığını fark ediyordu. Çünkü yoksullar çerçevesinde dış dünyada her yönden istismar edilen erkeklerin üstünlüklerini gösterebilecekleri ve bu üstünlüğü kaba güçle kanıtlayabilecekleri tek varlık kadın oluyordu. Mill bunu söyleşisinde dile getiriyor. Her ülkede yaşayan halkın en alt tabakalarını meydana getirenler arasında bütün öteki alanlarda dirençle karşılaştıkları için kaba güç gösterilerini hiçbir hukuki çözümsüzlüğe düşmeden evdeki karıların üzerine deneyen kaç bin kişi vardır. Bu kadınlar kocalarının kabalıklarına ne karşı gelebilirler ne de kaçabilirler. Kadının bağımlılığı kocalarının kaba ve haşin davranışlarını daha da arttırır. Çünkü karılarına yaşamlarını kendilerine bağlamış birer insan olarak değil, yasanın bağışladığı birer mal gözüyle bakarlar. Kadın keyiflerine göre kullanılacak bir mal biçimindedir. Başkalarına karşı duymaları beklenen saygıyı karılarına da duymak gereğini görmezler. Dipnot: Mill, adı geçen yapı, sayfa 467-68. Bugün olduğu gibi 19. yüzyılda da aşağı sınıflar içinde daha fazlasını göze almayan kadınların kocalarıyla dövüştükleri, üzerinde durulmayacak ölçüde olağan ve önemsiz bir olay biçiminde sık sık görülürdü. Mill, suçlunun hükmetme gücünü elinde tuttuğu sürece kaba gücün önüne geçilemeyeceğini belirtir. Şiddete başvurma, boşanma nedeni olabiliyordu. Ne var ki kadınların tanık bulmak ya da avukat bulmak konusunda karşılaştıkları zorluklar bu yolu da kapatıyordu. Mill evlilik düzeninde toplum çerçevesi içinde en çok suçlu sayılan, en çok dışarı itilen erkeklerin bile kendilerine bağlı bir kadına sahip olduklarını ve öldürmenin dışında istedikleri zulmü bu kadınlara uygulayabildiklerini, hatta gerekli önlemleri aldıkları takdirde yasalar önünde suçlu sayılmadan kadınlarını öldürebildiklerini belirtir. Bu tür olaylar Victorian devirde özellikle melodram alanında vazgeçilmez konuları meydana getiriyordu. Bu olaylara karşı alınan tavır bugün olduğu gibi o zaman da iki yüzlü bir tutum içinde bir yandan içten içe keyiflenmek, öte yandan ise ahlakçı bir davranışa girmek oluyordu. Bütün kurumlar kötüye kullanılabilecek koşullar içinde olduğundan ve Mill'in öne sürdükleri hukuki gerçeklere dayandığından Ruskin'in bu konudaki romantizmine somut biçimde karşı çıkmak zordur. Ruskin şövalyeliğe inanır, Mill ise bunu evrim biçimindeki bir geçici dönem olarak kabul eder ve kendisinden önceki barbarlığın biraz daha gelişmiş, biraz daha yumuşamış bir biçimi olarak, üstelik seçkin kişilerin keyfine bağlı bir oluşum biçiminde görür. Milli toplum tarihini ve hukuku inceleyerek bir takım yargılara varırken, Ruskin görüşlerini şiirsel temele dayar ve kadının tarihini bir yazınsal yüceltme biçiminde biçimler. Shakespeare'in kadın kahramanlarında görülen politik zeka ve kurnazlığa sahip kadın tipinden mükemmel kadın, sarsılmaz bir umut ve yanlışsız yöntem içinde direnen kadın, tartışılmaz biçimde erkeğine bağlı, sonuna kadar dayanan kadın kavramlarını alan, Walter Scott'un romanslarından sabırlı, kendini feda eden, derin bir sevgi ve şefkat duyan kadını kavramlarını alan Ruskin, Batı ülkelerinin cinsel tarihini yeniden yaratmaya çalışır. Dipnot, Ruskin, Of Queen's Gardens, sayfa 133, 134, 135. Görüşünü kanıtlamak için de Dante'de ve ozanlarda görülen aşık tipini, metresine sonuna dek bağlı kalan aşık tipine örnek gösterir. Ruskin daha da ileri giderek dinleyicilerinin kendisini izlemekte zorluk çekmeyeceklerini bilse, bu konuda eski Yunan şövalyelerinden de örnekler verebileceğini iddia eder. En azından dinleyicilerine Andromak'ın basit bir ana ve eş yüreğinden, Penelope'un evcimen yapısından, Iphigenia'nın sensiz ve kuzu gibi boyun eğişinden ve Alcestis'in kocasını kurtarmak için kendini feda edişine alınmış örneklerden yoksun bırakmaz. Üstelik Ruskin bu kendini feda etme olayıyla Hristiyanların mahşer günü inancını birbirine koşut kılarak Yunan'da Hristiyan inançlarının ön yapısı bulunduğunu da kanıtlamaya çalışır. Yazının sözüm ona temelini meydana getiren o koskoca tarihsel bölüm pek de hesaba katılacak gibi değildir. Oysa Ruskin bilgisiz biri değildir. Konu kadın olduğu zaman tarihi yanlış yansıtmakla olurluluk kazanıyor gibidir. Ruskin kendi söylediklerine büyük bir güvenle orta sınıfta olan dinleyicilerine ileri sürdüğü fikirlerden kuşkulanmalarını söyleyecek ölçüde pervasızlaşır. Şiirsel anlatımındaki tanımların o devir toplumundaki kadınların içinde bulundukları gerçek koşullar olduğuna öylesine güvenir ki dinleyicilerin de aynı güveni duymalarını doğal karşılar. Çünkü büyük yazarların en büyük yapıtlarında kadın erkek ilişkilerini ideal ve gerçekliğe aykırı biçimde ele almakla zaman yitirmeyeceklerine bütün varlığıyla inanmıştır. Bu yazılanlar salt soyutlama da olamaz, gerçeklere dayanan somut örnekler olmalıdır. Çünkü Ruskin bir şeyin olurluluk taşıması halinde düş de olsa özlenen bir nitelikte bulunmasının gerçek dışı olmaktan daha kötü sayılacağını öne sürer. Ruskin bir yandan Hristiyanlık döneminin ilerleme devirlerinde aşıkların metreslerine bütün kalpleriyle kendilerini verdiklerini anlatırken, öte yandan da bunun sevgililer için uygun bir davranış sayılabileceğini ama evlilik düzeninde en uygun şeyin kadının kocasına mutlak bağı olması olduğunu söyleyerek dinleyicilerinin kafasındaki bütün kuşkuları siler. Bunu Ruskin'in ayrı dünyalar diye tanımladığı toplum yaşamındaki ikili düzen anlayışı izler. Kadın kocasına bağımlı olacak ancak onun vicdanı imişçesine davranarak efendisinin yol göstericisi ve hatta yöneticisi olacaktır. Bu sözcükler üzerinde oynamakla var olan düzeni sürdürmek amacını güder. Ruskin kadına ve erkeğe öteden beri alışılagelinmiş rolleri yükleyerek dünyayı erkeğe bahşeder ve kadına da bir takım hayırsever çalışmalarla ev kadınlığından meydana gelen ufak bir alan bırakır. Erdemli kadınlara duyulması gereken saygı tezi de insan ilişkilerinde eşitlilik ve onur demek olan sorunun kesinlikle temel sorun olarak alınmadığını ortaya koyar. Hatta giderek kendi yakıştırması ile efendisine duyduğu şükran duygusunun kadını erkekten daha yüce bir yere getirdiğini de iddia eder. Politik durumun ahlak görüşüne çakıştırılması sonunda kadınların erkeklerden daha iyi olduğu fikri aşılanmak istenir. Ne var ki burada bir açık kapı bırakılarak erkeklerden daha kötü olmadıkları takdirde durumlarının iyi olacağı belirtilir. Kötü oldukları takdirde ise Tanrı'dan yardım istemelerinden başka çıkar yolu yoktur. Mill'in bu konuda söyledikleri ise tamamen aksi yöndedir. Alt tabakalarda erkeğin üstünlüğü kaba güç biçiminde ortaya konurken, orta sınıflarda bu durum ikiyüzlü bir davranış niteliğine bürünür. Kültürlü kişiler arasında ise eşitsizlik mümkün olduğu kadar özellikle çocuklardan gizlenir ve kadının köleliği arka plana itilerek şövalyeci duyguların ağır bastığı davranışlar ön plana getirilir. Ne var ki genç erkekler ne denli eğitim ve terbiye görmüş olurlarsa olsunlar bu düzenin gerçeklerini fark etmekte gecikmezler. Örneğin Mill çocuklarına analarını küçük görmeye aşılayan bir baba tarafından yetiştirilmiştir. Ruskin'in çocukluğu ise çok değişik koşullara geçmiş ve Ruskin bu yetişme tarzına uygun bir nezaket ve zarafet havası kazanmıştır. Milli şövalyelik özentisine bulaşmamıştır. Oysa Ruskin bu davranış biçiminin ne olduğunu fark edip kendini bundan kurtarma çabasına girdiği zaman şövalyelikten sıyrılamayacak ölçüde bu yaşantının içinden gelmiştir. Mill'in çocukluk yıllarındaki gözlemleri ilginçtir. Erkek çocuğun kafasında doğal olarak kendisinin kızlardan üstün olduğu fikrinin ne kadar erken yaşta geliştiğini büyükler fark edemezler. Bu inanç onunla beraber büyür, onunla beraber güç kazanır. Okul çağı geldiği zaman çocuklar bu fikri birbirlerine aşılarlar. O yaşta bile analarını beğenmez olurlar. Analarına itaat etseler bile gerçek bir saygı beslemezler. Ve giderek kendisine eş seçmekle büyük onur verdiğine inandığı kadın üzerinde bir sultan gibi üstünlükleri olduğuna inanırlar. Bütün bunların erkeği gerek bir birey ve gerek bir toplumsal varlık olarak aykırı davranışlara sürüklemeyeceğini düşünmek mümkün müdür? Her şeyin ötesinde karşı cinsten üstün olduğuna inanan erkeğin bu duygusu, karşı cinsten bir kişi üzerine somut bir egemenlik biçimiyle desteklendiği zaman, karşısındakilerden sevgi ve bağlılık dolu bir tahammül bekler. Bu giderek erkek için karşısındakilerden üstün olduğu konusunda bir eğitim niteliğine bürünür. Dipnot, adı geçen yapıt sayfa 523-24. İnsan ister istemez Jefferson'ın köleliğin beyaz gençliği daha çocukluklarından başlayarak nasıl yozlaştırdığını gösteren eşsiz örnekleri anımsıyor. Erkeklerin genel olarak insan toplumu içinde ön plana geçişleri ve özel olarak toplumu yöneten erkek kişiliğine sahip oluşları öylesine etkendir ki, çok küçük yaşlardan başlayarak farklı ve ön yargılı davranışlardan dolayı üstünlük ve doygunluk kavramlarının gelişmesine yarar. Mill'in çözümlemesinde ortaya konulan cinsel üstünlük sistemi, gücün kötüye kullanıldığı diğer baskı ve bencillik biçimlerinin bir prototipidir. Engels'in cinsel üstünlük ve bağımlılık biçiminde sınıf, servet ve mevki hiyerarşilerinin bir örneğini bulduğu gibi, Mill de burada diğer baskı biçimlerinin ruhsal temelini bulur. Erkekler arasında süre gelen kendini beğenme, kendine hayran olma, kendini yeğlemenin kökleri kadın ve erkek ilişkilerinin bugünkü durumuna kadar uzanır ve bu ilişkilerin biçimine uygun olarak gelişir. İster şövalyeci olsun ister olmasın, evlilik her düzende feodaldir ve Mill feodalizmden nefret eder. Despotluğun erdemli yönlerinin olduğu kadar kötü yönlerinin de geliştiği bir despotluk okulu sayılabilecek aile, aralarında mutlak eşitlik sağlanıncaya dek bireylerine gerekli ve gerçek sevgiyi veremez. Babanın evdeki otoritesi onu ailenin öteki kişilerine sevgi ve şefkat duymaktan çok, kendisinin kabul etmeyeceği bir boyunduruğu diğerlerine zorla kabul ettirmeye varacak bir ölçüde kendine güven ve önemlilik duygusuna yönelir. Mill hiçbir erkeğin kadınlara reva gördüğü yaşam biçimini kendisi için istemeyeceğini belirtir. Kraliçenin bahçeleri burada yaşamak zorunda kalan erkekler için hiç de çekici olmayacaktır. Hele Ruskin bu tür bir yaşama hiç yanaşmayacaktır. Ruskin'in ayrı dünyalar tezi erkeklerin ödevlerinin yani ayrıcalıklarının genel, savaş, para, politika ve bilim gibi konularda, kadınların ödevinin yani sorumluluklarının ise özel yani evle ilgili konularda olduğunu belirtir. Dipnot, Ruskin of Queen's Garden sayfa 164. Ruskin kadın ve erkeklere düşen bu ödevleri ele alırken büyük bir lütuf bahşediyormuşçasına kadınların kendi sınırları dışına biraz çıkmalarını hoş görür. Ne var ki bu sınırın zorlanması 19. yüzyıl reformlarının açtığı dünyaya değil, namuslu yoksullara uygun bir iş yerine kadardır. Saygıdeğer eşler buralarda dikiş dikerek yemek tarifleri öğrenerek erkeklerinin politika, para, teknoloji gibi dünya işleriyle uğraşırken alt üst ettikleri düzeni eski haline getirmeye çalışırlar. Ruskin İngiliz çocuklarının soyluluk ünvanı alabilecekleri, kız çocukların ise lady durumuna yükseltilebilecekleri bir plan tasarlayarak orta sınıflara esin kaynağı olmuştur. Dipnot adı geçen yapı sayfa 166.